Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Evlerin ıslahı konulu derslere inşallah evlerde köpek beslemek maddesiyle devam ediyoruz. Kafirlerden bize ulaşan adetlerden birisi de evlerde köpek beslemektir. Toplumumuzdaki kafirlerin huyuyla huylanan bir takım kimseler evlerinde yüksek fiyatlar aldıkları köpekleri, ki köpeğe ödenen para haramdır, evlerinde beslemekte, yiyecekleri ve temizlikleri için kıyamet günü hesaba çekilecekleri paralar harcamaktadırlar. Hatta birçok zenginin ve yüksek makamdaki görevlinin alameti evde köpek beslemek haline gelmiştir. Köpeğin salyası haramdır. O da evdeki insanlar ve eşyaları yalar durur. Köpek bir kabı yalayacak olsa biri toprakla olmak üzere 7 defa yıkanması farzdır. Ey Müslüman, bir de köpek besleyenlerin her gün sevaplarından bir kısmının eksiltildiğini öğrendiğinde ne düşünürsün? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Herhangi bir ev halkı evlerinde bir köpek bağlarlarsa, tutarlarsa her gün bir kırat, Müslüm'ün rivayetinde 2 kırat sevapları eksiltilir. Ancak av köpeği veya bekçi köpeği ya da koyun köpeği müstesna. Buradaki kırat ağırlık ölçüsüdür. Mısır ölçeğine göre 195 gram kadar bir miktar oluyormuş bu bir kırat. Köpek beslemekten yasaklanması ziraat köpeği, av köpeği, bekçilik köpeği, evlerin hayvan beslenen iş yerlerinin vesaire, buraların bekçi köpeği, bunun gibi köpekleri beslemek istisna edilir. Bazı alimlerin sözlerinden anlaşıldığı üzere köpeği suçluların izlerini sürmek, uyuşturucular tespit etmek ve benzeri ihtiyaçlar için beslemek de bu kapsamda yer alır. İşte Cebrail aleyhisselam peygamberimize aralarında anlaşma bulunan vakitte geldiğinde onun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girmesini engelleyen sebebi bu şekilde açıklamıştır. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Cebrail bana geldi ve ben dün sana gelmiştim. Yanına girmemi engelleyen bir şey yoktu. Sadece kapının önündeki heykeller ile içinde resim bulunan örtüler vardı. Evde bir de köpek vardı. Şimdi emret de evdeki heykelin, resmin başını kessinler. Böylece ağaç şekline dönüşsün. Perde için emret de kesilsin ve üzerine basılan 2 örtü haline dönüştürülsün. Köpek için de emret çıksın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da öyle yaptı. Bunu Ahmed bin Hanbel rivayet etmiştir. Evlerle ilgili ıslah maddelerinden birisi de evlerin süslenmesi hakkında. Bugün zevk düşkünlüğü, dünyaya bağlılık ve övülme sevgisi sonucu yaygın bir şekilde birçok insan evini türlü türlü dekorlarla ve süslerle donatmaktadır. Bazı evlere girdiğinde aklına İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın şu sözü gelir. Cennette dünyevi şeylerden isimler haricinde hiçbir şey bulunmaz. Bunu Elbani Sahih-i Cami's-Sagir'de sahih olduğunu belirtmiştir. Yani dünyada gördüğün şeylerden sadece isimleri cennette olacak. Fakat kendileri, müsemmaları dünyadakilere asla benzemeyecek. Bu risalede bazı evlerin ve villaların donatıldığı hayret verici süs eşyalarını, kıymetli taşları, oymalar ve süslemeleri ele almayacağız. Ancak şunları hatırlatacağız. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur Zuhruf Suresi 33-35. Ayetlerinde. Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması tehlikesi bulunmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. Evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları da hep gümüşten yapardık. Ve onları ziynetlere boğardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliliğidir. Ahiret ise Rabbinin katında Allah'ın azabından sakınıp rahmetine sığınanlara mahsustur. İbn-i Kesir Rahimullah bu ayeti şöyle tefsir eder. Yani pek çok insan bizim mal mülk vermemizin, o kişiyi sevdiğimize delil olduğuna inanıp da maldan dolayı küfürde birleşecek olmasalardı, dünyadaki nasiplerini noksansız alıp Allah'ın huzuruna ellerinde hiçbir iyilik ve sevap olmadığı halde çıkmaları için kafirlerin evlerini fani dünya malından, altın ve gümüşten tavanlar, merdivenler ve ev anahtarlarıyla süsleyerdik. Müslim Ayşe radıyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaşa çıktığında ben kadife bir örtü alıp kapının önüne astım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam savaştan dönünce bundan hoşlanmadığını yüzünden anladım. Onu çekip yırttı veya parçaladı ve şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah bize taşı ve çamuru süslememizi emretmedi. Taberani Ebu Cuhayfe radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Size dünyanın nimetleri açılacak. Öyle ki evlerinizi Kabe'nin dayanıp döşendiği gibi döşeyeceksiniz. Siz bugün o günkünden daha iyi durumdasınız. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir nevi toplumsal hayatta bozulma olduğu zamanlar bu tür hallerin baş göstereceğini, yani insanların dünyaya dalacaklarını işaret ediyor. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiğine göre Fatıma radıyallahu anh'a yemek pişirdiklerinde Ali radıyallahu anh'a Allah Resulü'nü de çağırsak dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geldi ve ellerini kapının iki kanadına koydu. İnce yünden renkli ve nakışlı bir elbise görünce, yani nakışlı bir kumaş görünce, süslü bir kumaş görünce geri dönüp gitti. Fatıma radıyallahu anh'a Ali'ye ona yetiş ve neden geri döndün ey Allah'ın Resulü diye sor dedi. Ali radıyallahu anh sorunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim bir diğer rivayette hiçbir nebinin süslü eve girmesi uygun değildir buyurdu. Ebu Davud bunu kişinin davet edildiği yere gittiğinde hoş olmayan bir şeyle karşılaşması babında zikretmiştir. Ayrıca kişi davet edildiği yerde şer'an, dinen, nahoş bir şey görürse geri döner mi babı başlığı altında zikretmiştir. Bukhari talik yoluyla yani muallak olarak şöyle rivayet ediyor. İbn Ömer radıyallahu anhuma Ebu Eyyub radıyallahu anh'ı davet etti. Ebu Eyyub gittiğinde duvarda bir perde gördü. İbn Ömer radıyallahu anhuma kadınlar bize galebe çaldılar dedi. Yani kadınların böyle süse düşkünlüğünü mazeret gösterdi. Ebu Eyyub radıyallahu anh ise vallahi kim hakkında korkarsam korkayım senin hakkında böyle bir şeyden korkmazdım. Vallahi sizin hiçbir yemeğinizi yemeyeceğim dedi ve geri döndü. Bu hadisi Ahmet bin Hanbel, Salim'in Abdullah bin Ömer'den nakliyle rivayet ederek senetteki kopuklu yani muallaklığı gidermiştir, mevsul olarak rivayet etmiştir. Bu rivayette Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim şöyle der. Babam hayattayken düğünüm yapıldı. Babam insanları davet etti. Ebu Eyyub da çağırdıklarımız arasındaydı. Evimi yeşil örtüyle örtmüşlerdi. Ebu Eyyub çıka geldi, baktı ve bunu gördü. Ey Abdullah, duvarı mı örtüyorsun dedi. Babam utandı ve kadınlar bize galebe çaldılar. Ey Ebu Eyyub dedi. Bunun üzerine Ebu Eyyub böyle diyerek çekti gitti. Yani sahabeler işte kadınlar bize galebe çaldı, işte kadınlar böyle istedi, aile halkı böyle istedi, çoluk çocuk ısrar etti gibi bahaneleri, mazeretleri kesinlikle kabul etmiyorlar. Ve böyle bir eve, yani bırakın suretlerin falan olduğu evi veya haram unsurların bulunduğu evleri sadece nakışlı, süslü bir kumaşın duvara örtülmesi sebebiyle bile oradan çekip geri dönüyorlardı. Evlerin lüks döşenmesi ve süslenmesi hususunda alimlerin görüşleri özetle bunun mal israfı ve dünyaya bağlılık olması yönünden mekruh veya haram olduğu yönündedir. Ev sahiplerine diyoruz ki bu kesinlikle kişinin evinde gerçek rahatını, gerçekten rahatını sağlayacak şeylere başvurulmasıyla ters düşmez. Her şeyde şiar şu iki kelime olsun. Kalite ve sadelik. Yani sade olmakla beraber kaliteli olmaz. Evet, demek ki ihtiyaç dışındaki şeyler, gerçekten ihtiyaç olan şeyler haricindekiler sakınılması gereken kapsamda. Yabancı erkeklerin evdeki kadınların yanına girmeleri, bazı evlerde kocanın, hanımının mahremi olmayan kardeşi gibi bir yakını mutlaka kalır. Bunlar bazı sosyal koşullardan dolayı birlikte yaşarlar. Mesela kişi öğrencidir veya bekardır ve kalacak yeri yoktur. Bunlar eve hiç çekinmeden rahat biçimde girerler. Çünkü mahalle sakinleri tarafından ev sakinlerinin akrabaları olarak bilinirler. Bu kardeşi veya kardeşinin oğlu veya dayısıdır. Eve girişteki bu kolaylık dini sınırlarla sınırlandırılmadıkça bazen Allah Azze ve Celle'yi gazaplandıracak şer'i sakıncalar ve zararlar doğurur. Bu husustaki delil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evlere kadınların yanına girmeyin buyurdu. Ensardan bir adam, ey Allah'ın Resulü, peki kayına ne dersin? Kişinin kayınbiraderine, yani gelinin kayınbiraderine veya kocanın akrabalarına, kocanın amcası ve dayısı gibi geline namahrem olan akrabalarına ne dersin diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kayın ölümdür buyurdu. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. İmam Nevevi diyor ki, hadiste kastedilen kocanın babaları, ataları ve evlatları olmayan akrabalardır. Yani kadının kocasının babası dışındaki akrabaları. Çünkü bunlar kadınla baş başa kalmasında hiçbir sakınca olmayan kadının mahrem olan akrabalardır. Yani kayınpederi mahrem akrabasıdır. Ama onun dışındaki kocasının akrabaları namahremdir. Bunlar ölüm ile nitelendirilemezler. Yani babası, kocasının babası ve kocasının dedesi gibi. Bunlar ölümle nitelendirilmezler. Asıl kastedilenler kocanın kardeşi, kardeşinin oğlu, amcasının oğlu, kız kardeşinin oğlu ve evli olmasa onunla evlenmesi helal olan kimselerdir. Eskiden beri bunlarda gevşek ve rahat davranıla gelmiştir. Bundan dolayı kişinin kardeşinin oğlu ile baş başa kalır. O yüzden bu ölümle nitelenmiştir. Bu kimsenin yabancıdan daha çok men edilmesi gerekir. Yani namahrem, yani akraba haricinde kimselerle kadınların bir arada bulunması nasıl men ediliyor, yasaklanıyor, buna engel olunuyorsa, kocanın akrabalarının kadının yanına girmesi daha şiddetle yasaklanmalıdır. Bundan daha şiddetle sakınılmalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kayın ölümdür sözü birkaç anlama gelir. Bazıları şunlardır. Kayınla baş başa kalmak, günah işlendiği takdirde dinlerinin, ahiretlerinin helakına yol açmış olur. Veya mana, hakiki ölüme yol açardır. Yani zina vuku ederse had gerekir, rejim gibi bir ölüme sebep olur. Veya anlamı, bu erkeğin kıskançlıkla hareket ederek hanımını boşamak suretiyle kadının helakine yol açması şeklindedir. Veya baş başa kalmak ölüm kadar hoş olmayan bir şeydir. Bazılarına göre de anlamı şöyledir. Kayın ölsün de yabancı kadınla, yengesiyle baş başa kalmasın. Kişi ölsün ama ölmek pahasına yengesiyle baş başa, yani onun bulunduğu bir yere girmesin. Bütün bunlar İslam şeriatının yuvaları koruma ve onu yıkıcı sebepleri engelleme gayretinden ileri gelmektedir. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu açıklamasından sonra eşlerine kardeşim gelir de ben olmazsam onu içeri al diyen erkeklere veya gelen misafire onun ve kendisinin yanında hiç kimse olmadığı halde gelen içeri buyur diyen kadın hakkında ne dersin? Güven hususunu öne sürerek ben hanımıma güveniyorum, ben kardeşime, amcaoğluma güveniyorum diyen kimselere diyoruz ki siz güveninizi sarsmayın, şüphe duyulması icap etmeyen kimse hakkında şüpheye düşmeyin. Ancak şunu bilin ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir erkek bir kadınla baş başa kalırsa mutlaka ve mutlaka üçüncüleri şeytan olur hadisi en takvalısından en günahkarına tüm insanları kapsar. Şeriat bu tür naslardan hiç kimseyi istisna etmez. Şimdi müellif diyor ki bu satırları yazarken bir problem aklıma geldi diyor. Durum şu, adam bir kadınla evlenir ve onu ailesinin yanına yerleştirir. Kadın onunla mutlu bir yaşam sürdürür. Sonra adamın küçük kardeşi ağabeyinin olmadığı vakitlerde yanına girip ona duygusal ve aşka dair sözler söyler. Böylece bundan iki şey doğar. Birincisi, kadın kocasından şiddetle nefret eder. İkincisi, kadın kaynına vurulur. Kadın ne kocasından boşanabilir ne de kardeşiyle istediğini yapabilir. İşte elim işkence budur. Bu olay altında zinaya ve haram çocuklara kadar varacak uçurumlar bulunan büyük bir fesada örneklik teşkil eder. Ailevi ziyaretlerde erkekler ile kadınların karışık oturmamaları hususunda evlerde dikkat edilmesi gereken önemli bir ıslah meselesidir. İnsan tabiatı itibarıyla medeni, fıtratı gereği toplumsaldır. İnsanlar arkadaşlar edinmek zorundadırlar. Arkadaşlar da mutlaka birbirleriyle ziyaretleşmek zorundadırlar. Aileler arası ziyaretleşmeler bir zorunluluksa karışık oturmayı bırakmak suretiyle şer gediklerini, buna dair açıkları tıkamak şarttır. Kadın erkek karışık oturmayı haram eden ayet-i kerimelerden birisi Ahzab suresi 53. ayetidir. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır buyurulmuştur. Peygamberin hanımları ümmete nikahları haram olmasına rağmen bakın perde arkasından bir şey istenmesi emrediliyor. Kesinlikle erkeklerle kadınların birbirlerini görmelerini engelleyen sınırlar ya perde şeklinde ya duvar şeklinde olmak zorundadır. Peki karışık oturmaların kötü sonuçları nelerdir denilecek olursa, birincisi karışık oturumların çoğunda kadınlar ya tamamen tesettürsüzdürler veya tesettürleri tam değildir. Kadın süsünü Allah Azze ve Celle'nin ve o kadınlar süslerini açığa vurmasınlar ayet-i kerimesiyle helali olmayan kimselere göstermekten nehyettiği yerleri gösterir. İkincisi, ziyaretleşmelerde erkeklerin kadınları görmeleri din ve ahlakın bozulmasına, haram şehvetin tahrikine sebep olur. Üçüncüsü, kocası filan kadınlar konuştuğunda veya ona işaret ettiğinde veya onunla şakalaştığında ve espri yaptığında veya bunu karşıdaki adam yaptığında meydana gelen korkunç tartışmalar ve birbirlerine karşı soğumalar, eve dönüldüğünde şu tür hesaplaşmalar başlar. Adam, filanın sözüne neden güldün? Oysa işte gülünç bir şey söylememişti. Kadın, sen neden filan kadına kur yaptın der. Erkek, filan adam konuşunca ne dediğini hemen anlıyorsun ama benim sözümü hiç anlamıyorsun. Bu şekilde karşılıklı ithamlarda bulunulur ve mesele birbirlerine düşmanlıkla ve boşanmakla sonuçlanır. Dördüncüsü, bazı erkekler veya kadınlar arkadaşlarının eşlerini kendi eşleriyle kıyaslayınca kendilerinin evlilikte şanssız olduklarını düşünür ve hüzünlenirler. Adam kendi kendine filan kadın insanlarla konuşup tartışabiliyor, cevap verebiliyor. Kadın geniş kültürlü, eşim ise cahil, hiç kültürlü değil der. Kadın da içinden şu kadın ne kadar da şanslı, kocası şık, zarif ve becerikli, kocam ise hantal ve lafın nereye gittiğini bilmeden rastgele konuşuyor der. Bu da aralarındaki evlilik ilişkisini bozar veya kötü geçime yol açar. Beşincisi, bazılarının yalan ve göstermelikle olmadıkları gibi davranmaları. Mesela adam erkekler arasında hanımına emreder ve şahsiyetinin güçlülüğünü göstermeye çalışır. Evde hanımıyla baş başa kaldığında ise o sessiz bir kedidir. Veya kadın gezmeye giderken diğer kadınlara onun şunlara şunlara sahip olduğunu göstermek için ödünç altın alıp takar. Altıncısı, uzun gece sohbetleriyle zamanlar boşa harcanır, dil kişiyi helak edici şeylerde çalıştırılır. Çocuklarda sohbetler gürültü ve çığlıklarla bölünmesin diye evlerde bırakılır. Yedincisi, bu erkek kadın karmaşık gece oturmalarında iş bazen özellikle işsiz güçsüz ve seviyesiz tabakada içki ve kumar gibi büyük günahlar işlenmeye kadar varır. Bu meclisler yoluyla yayılan büyük günahlardan bazıları da giyim kuşamlarda ve muhtelif adetlerde kafirlere uymak ve müşriklere benzemektir. Oysa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bir topluğa benzerse onlardandır buyurmuştur. Bunu Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud ve başkaları sahip bir isnatla rivayet ederler. Evet, dikkat edilmesi gereken meselelerden birisi, bunu başka bir eserde aktaralım. Çünkü her ne kadar daha önce Riyazus Salihat kitabının şerhinde işlemişsek de burada bazı rivayetleri tekrar hatırlamakta fayda var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlara hamamlara girmeyi yasaklaması, yani denizlere işte veya her türlü hamama gitmeye kadınlara yasaklamıştır. Bugün ise işte Müslüman da tatil yapsın, Müslüman da tatile hakkı var gibi safsatalarla işte kadınların bile denize götürdüğünü, güya tesettürlü olarak gittiklerini, böyle saçmalıklarla insanların kendilerini aldattıklarına şahit oluyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor Cabir radıyallahu anh'ten gelen rivayette: Allah'a ve ahiret günlerine iman eden kimse peştemalsız hamama girmesin. Bu erkekler için. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse hanımını hamama sokmasın. Bu hamama denizler de dahildir. Allah'a ve ahiret gününe inanan üzerinde içki içilen masalara oturmasın. Bunu Tirmizi, Ahmed bin Hanbel ve daha başkaları rivayet etmişlerdir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ten gelen rivayette: Ey insanlar, ben Allah Resulü'nün şöyle dediğini işittim demiştir. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa sakın içki dağıtılan sofrada oturmasın. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa sakın peştemalsız olarak hamamda, çarşı hamamında yıkanmasın. Kadınlardan kim Allah ve ahiret gününe inanıyorsa sakın hamama gitmesin. Bunu da Ahmet bin Hanbel ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Ebu'l-Melih el-Huzeli'den gelen rivayette o şöyle demiştir. Şam halkından bazı kadınlar Ayşe radıyallahu anh'ın yanına geldiler. Ayşe radıyallahu anh'a onlara siz kimlerdensiniz diye sordu. Şam halkındanız diye cevap verdiler. Bu cevabı alan Ayşe radıyallahu anh'a herhalde siz kadınları hamama giren şehrin halkındansınız dedi. Evet cevabını verdiler. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh'a şunu iyi bilin ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı kendi evinin dışında bir yerde elbisesini soyan bir kadın yoktur ki Allah ile kendi arasındaki perdeyi yırtmış olmasın derken işitti. Yani kadının kocasının evi dışında veya bekarsa babasının evi dışında bir yerde dış örtüsünü çıkarması Allah ile arasında haya perdesini yırtması anlamındadır. Böyle büyük bir tehdit gelmiştir. Dolayısıyla bu lafızdaki umumiyet işte ister hamamlar olsun, umumi hamamlar olsun, ister denizler veya buna benzeri yerler olsun bunların hepsini kapsar.
Bu termal tesisten nasıl?
Aynı şekilde.
Ama şöyle oda var, odaya kendin giriyorsun. Yani başka bir kimse görmüyor odada.
Şimdi termal tesis dediğin böyle ev şeklindeyse yani kocasıyla beraber gidip mesela o daire tutuyor. O kocasının evi hükmündedir. Çünkü yabancıların girmesi yok. Söz konusu değil. Şimdi ahmaklık şurada. Şimdi diyor ki ben diyor işte tesettürle giriyorum diyor ama yanındaki tesettürsüz giriyor. Tesettürüne riayet etmiyor. Haramlık aynen devam ediyor. Yani
öyle yere zaten haram da.
He, yani kocasının hakimiyetinde olan sadece kendi ailesine ait bir yer yani ev daire şeklinde bunlar istisna. Bizim kastımız böyle umma açık yerler. Yani
umma açık yerler zaten girmesi haram ya.
Evet.
Orada bir sürü kadını görüyor.
Evet. Ömer radıyallahu anh'den gelen diğer rivayette hastalık hariç mümin bir kadının hamama girmesi helal değildir lafzıyla gelmiştir. Bazı alimler de bu gibi rivayetlere dayanarak işte kadın hastaysa nifas ve lohusalık gibi hallerden dolayı hamama gidebilir şeklinde fetva vermişlerdir. Fakat bu rivayet zayıftır. Yani kadınları istisna eden rivayet zayıftır. Allah Resulü'nden gelen rivayette kocasının evi dışında bir yerde elbisesini çıkaran bir kadın Allah Azze ve Celle ile kendi arasındaki perdeyi yırtmıştır buyrulur. Vehbel Kinani'nin hanımı Mihre şöyle demiştir. Ayşe radıyallahu anh'ın huzuruna girdik. Bize belki de siz hamamlara giren kadınlarsınız dedi. Biz evet dedik. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh'a cariyesini çağırdı ve bizi şiddetli bir şekilde kovdu. Evet sahabe böyle hamam veya deniz gibi yerlere, umuma açık yerlerde dış elbisesini çıkaran kadınlara böyle şiddetli tavır alıyorlardı. Evet, bu konuda Kays bin el Haris'ten gelen rivayette Ömer radıyallahu anh Ebu Ubeyde'ye mektup yazmış ve şöyle demiştir. İmdi. Mümin kadınların Yahudi ve Hristiyan kadınlarla birlikte hamama girdikleri haberi bana ulaştı. Onları bundan şiddetle engelleyiniz. Zira Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının avret yerlerine kendi aile fertleri dışındakilerin yani mahremi olanların bakması helal değildir. İbnül Cevzi diyor ki zikrettiğimiz rivayette Ömer radıyallahu anh avret mahallerine işaret etmiştir. Kadının avretini eşi dışında kimsenin bakması caiz değildir. Mahremlere gelince bir kadınla evlenmeleri haram olan yakınlarının kadının el, avuç, ayaklar ve topukların bir kısmı gibi bakılması gelenek haline almış yerlerine bakmaları mübahtır. Yani mahrem akrabaları eline, avucuna, topuklarına bakabilir. Ahmet bin Hanbel şöyle der. Ben anne ve kardeşlerin kadının omuzuna yani kadının kendi annesinin ve kendi kardeşlerinin kadının omzuna ve göğüslerine bakmasını hoş görmem. Yani bunu kerih görürüm diyor. Haram gördüğünü ifade ediyor. Çünkü selefin tabirinde kereh ifadesi haramlığı ifade etmek için kullanılırdı. Yani bir kadın kendi kızına hatta baba kendi kızına kardeşler de birbirlerine demek ki kız kardeşine omzuna ve göğüslerine bakması caiz değildir. Hür bir kadının kölesiyle evlenmesi haram olmadığı için kölenin kadına evlenmesi haram olanların görebileceği yerleri görmesi caiz değildir. Böyle bir kadın kölesiyle baş başa kalamaz ve onunla yolculuk edemez. İhtiyaç miktarı dışında yabancı erkeklerin kadınların sesini dinlemesi caiz değildir. Çünkü bu durum fitneye sebep olabilir. Kadınların bundan sakınmaları gerekir. Evet. Son olarak müellifin dünya ve ahiret mutluluğu için 100 nasihat başlığı altında oldukça muhtasar bir şekilde umumi bazı nasihatları var. Onları da aktararak konuyu tamamlayalım inşallah. Müezzinin çağrısına sünnette geçtiği şekilde icabet et. Yani müezzin ezanı okurken sen de tekrar et. Müezzin ne okuyorsa sen de arkasından tekrar et. Hiçbir konuşma, amel veya başka bir ibadet seni bundan alıkoymaz. Ezandan sonra içinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat oku ve hadiste geçen vesile duasını oku. Allahümme Rabbe Hazreti Davet-i ve Salat-ı Kaime Ayet-i Muhammed'in vesilete vel fazilete ve bi'affu makamen mahmuden lezi ve atte. Bu duayı oku. Ezan okunduktan sonra zaruret olmadıkça camiden çıkma. Yani mecbur kalmadıkça mescitten çıkma. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette kim ezan ikamet okunduktan sonra camiyi terk ederse, mescitten çıkarsa o Ebul Kasım'a Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a isyan etmiştir şeklinde geliyor. Camide olmadığında kendin için ezan okumaya devam et. Yani yalnız kalıyorsan kendin için namaza ezan oku, kamet oku. Her vakti gelen farz namazı eda et. Ezan ile kamet arasında senin ve Müslümanların dünya ve ahiret ihtiyaçları için dilediğin kadar dua et. Çünkü ezan ile kamet arasındaki duaların müstecap duaları olduğu naslarda bildirilmiştir. Camiden mahrum bölgelerdeki cami yapımlarında yani camiye ihtiyaç olan yerlerde insanlara yardım et. Buna bedeninle ve malınla destek ver. Camilere saygı göster, sağ ayağınla gir, pisliklerden koru ve cami edeplerine riayet et. Orada boş şeyler konuşma, ayağını yere çakarak yürüme, gülme, bağırıp çağırma ve oradan sol ayağınla çık. Hatta girerken, burada müellif zikretmemiş ama girerken Allahümme iftahli ebvabi rahmetik duasını okumak, çıkarken sol ayakla çıkarken de Allahümme iftahli ebvabi fadlik duasını okumak sünnettendir. Camilerde ve kıble tarafına doğru tükürme, yani ne cami içinde ne cami dışında kıble tarafına tükürme, saygı için orada kaybolan bir şeyi arama. Camide kayıp aranmaz diye yasak gelmiştir. Farz namazlarını ilk vakitlerinde mescitte cemaatle kıl, özellikle sabah ve yatsı namazlarını. Namazı kazaya bırakma. Sabah namazından güneş doğana kadar dünya işleri hakkında konuşma. Bu vakitler çünkü zikirle değerlendirilmesi gereken vakittir. Sabah ve ikindi namazlarından sonra namaz kıldığın yerde bir süre otur. Bu konuda yani bu vakitlerde sabah ve ikindi namazından sonra oturup Allah'ı zikretmenin İsmail Aleyhisselam'ın evladından köle azat etmek gibi ecri karşılığı vardır diye hadislerde varid olmuştur. Boş vakitlerinde camide itikaf et. İtikafa niyet ederek orada kalabildiğin kadar kal ve Allah Azze ve Celle'ye ibadetle meşgul ol. Bu itikaf sadece 3 mescid için söz konusudur. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Bunun dışındaki yerlerde, mescitlerde itikaf olmaz. Müslümanlara eziyet vermemek için sarımsak ve soğan gibi kötü kokulu yiyecekler yeme, sigara içme. Eşlerine, çocuklarına ve komşularına namaz kılmalarını emret. Çünkü namaz tevhid dinimizin en büyük rüknüdür. Eşlerine, kızlarına namazlarını evlerinde kılmalarını emret. Yani kadınların en faziletli namaz kıldığı yer çünkü evleridir. Çocuklarına 7 yaşlarındayken namazı emret. 10 yaşında hala kılmıyorlarsa döv. Gevşeklik gösterme yoksa günah işlemiş olursun. Ailenden ve insanlardan namaz kılmayanlara 5 vakit namazların faziletini ve kılmayanların cezalarını anlat. Gece namazı gibi sünnet namazlara, farz namazlardan önce ve sonra kılınan müekket veya gayrimüekket, revatip, düzenli biçimde kılınan sünnetlere devam et. Bazı nafileleri evinde kıl. Duha yani kuşluk namazına devam et. Bunun en azı 2, en çoğu 8 rekattır. Akşam namazından sonraki 2 rekatı bırakma. Dünyaya karşı zahitlikle ve yemeği iyice doymayacak şekilde yemekle gece namazına hazırlan ve kayluleye, öğle vaktinden ki kısa uykuya devam et. Uykudan önce ve uyandıktan sonra okunacaklar ile ilgili sünnette gelen dualara devam et. Teheccüd namazına devam et. Aileni ve çocuklarını teheccüde yani gece namazına kaldır. Abdestli Allah Azze ve Celle'yi zikrederek ve gece namazına kalkmaya niyet ederek uyu. Gece namazını huşuyla ve Allah Azze ve Celle'ye yalvarıp yakararak kıl. Seher vakitlerinde istiğfar etmeye büyük gayret göster. Her önemli işinde istihare namazını kıl ve istihare duasını yap. Cemaatle namazı terk etme. Cemaatle namaz kılarken daima safları düz ve sık tutmaya, boşlukları doldurmaya çalış. Cemaatle namazda hiç kimseye rahatsızlık vermeden ilk safta durmaya çalış. Her abdest ve her namazda misvak kullan. Zira bu sünnettendir. İftitah duasını, giriş tekbirinden sonra okunan duayı her zaman oku. İmamın arkasında Fatiha'yı okuduktan sonra amin de, rükû ve secde dualarını oku. Rükû, secde, rükûdan kalkış ve iki secde arasında oturmada iyice bekle. Yani azalar yerleşinceye kadar bekle. Çünkü bunu terk eden bir kimse, Huzeyfe radıyallahu anh'den gelen rivayette olduğu gibi, şayet bu halde ölsen, yani bu tadile erkenlere riayet etmeden namaz kıldığın halde ölseydin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dininden başka bir din üzere ölürdün demiştir. Yani tadile erken farzdır. Namaz kılanın önünden geçmekten sakın. Önünden insanların geçebileceği yerde namaz kılacağın zaman önüne bir engel, bir sütre koy. Cemaate gecikmeden hızlıca yetiş. Ezandan sonra namaza geç kalmaktan sakın. Yoksa günaha girersin. Yaz olsun, kış olsun, cuma günleri mutlaka guslet. Her hafta tırnaklarını kes ve temizlen. Zira İslam temizliğe ve güzelliğe teşvik eder. Cuma için güzel koku sürün ve en iyi elbiselerini giy. Bu maalesef unutulmuş, terk edilmiş sünnetlerdendir bu sayılanlar. Yani cuma guslü, cuma günü tırnakların kesilmesi, cuma gününe mahsus olmak üzere elbise edinmek, Allah Resulü bunu tavsiye etmiştir. Ve o güne mahsus koku sürünmek. Cuma gününe mahsus koku sürünmek. Safları yara yara geçmekten sakın, zira bundan men edilmiştir. Cuma günü hutbe esnasında konuşma. Çünkü bu men edilmiş bir harekettir ve seni cumanın sevabından mahrum eder. Kur'an-ı Kerim'den günlük virdini bırakma. Yani okuyabildiğin kadar ya bir hizb şeklinde veya bir cüz şeklinde. Mutlaka her gün bir Müslümanın virdi olmalı. Daha fazlasını yapabilen daha fazlasını yapar ama en azı bir hizb'tir. Yani bir cüzün yarısı kadardır. Cuma gecesi ve gündüzünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bol bol salat ve selam getir. Allah Azze ve Celle'yi sesli ve sessiz zikretmeye devam et. Gafletten sakın. Mevlid kandillerinde raks eden cahillerden uzak dur. İlim meclislerine katıl, zira onlar cennet bahçelerindendir. Allah Azze ve Celle'nin adı anılmayan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirilmeyen meclislere oturmaktan sakın. Bir oturmadan, sohbetten kalkarken şu duayı oku. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve tubilek. Taberani'nin bir ziyadesinde eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerikelek ve estağfurke ve tubilek şeklinde gelir. Bu sahih bir rivayet. Bunu Nesai'nin Amelül Yevme ve Leyle adlı eserinde sahih bir isnatla rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her Kur'an okuyuşundan sonra, yani insanlar sadakallahu aleyhizim diyor ya, bunu söylemek bidattir. Fakat sünnet olan bunu söylemektir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurke ve etubu ileyk. Bu duayı her meclisten kalkışında, her Kur'an okuduktan sonra okumayı öğretirdi şeklinde geliyor. Manası nedir bunun? Allah'ım seni hamd ederek tesbih ederim, noksanlardan tenzih ederim. Şehadet ederim ki senden başka hiçbir ilah yoktur. Senden bağışlanma diler ve sana tevbe ederim manasına gelir. Bu aynı zamanda yapılan oturumlarda da şayet boş bir konuşma geçmişse bunlara da kefaret olacağı bazı hadislerde bildirilmiştir. Yine burada zikredilmemiş ama unutulan bir sünnet olduğu için hatırlatmakta fayda var. Müslümanların bir araya geldiği zaman her karşılaştığında asır surelerini birbirlerine okumaları sahabenin terk etmediği adetlerdendi, sünnetlerdendi. Yani oturumlarda Asır suresini okumaları, karşılaştıklarında birbirlerine Asır suresini okuyarak bu surenin mealiyle mesela nasihatta, tavsiyede bulunmaları. Hadislerde her namazdan sonra yapılacak dualar olarak geçen duaları bırakma. Secdelerinde teşehhütten sonra ve gecenin son vaktinin ortasında dua et. Allah Azze ve Celle'den gafil olunacak çarşı ve benzeri yerlerde Allah'ı zikret. Din, dünya ve ahiretinde sana af ve afiyet vermesi için Allah'a dua et. Allah Azze ve Celle'ye hüsnü zan besle. Duanın kabulünün geciktiğini düşünme. İşlerini Allah'a havale et. Allah'a kalbinden ve huşu ile dua et. Gafil bir kalple dua etme. Kendine, aile fertlerine ve eşine beddua etme. Sünnette geçen dualarla dua et. Çünkü bunlar daha iyidir. Allah Azze ve Celle'yi bırakıp hiçbir ölüye ve kabirde yatan hiç kimseye dua etme. Çünkü bu Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmaktır. Dualarına Allah Azze ve Celle'ye hamd, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ile başla ve yine bunlarla bitir. Müslüman kardeşine gıyabında dua et. Ondan sana dua etmesini rica et. Hiçbir Müslümana beddua etme. Geceleri özellikle de seher vakitlerinde Allah'a bol bol istiğfar et, yani bağışlanma dile. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama her vakit bol bol salat ve selam getir. Sakalını bırak, çünkü sakal bırakmak farzdır. Beyinsizlerin sözlerine de kulak verme. Hiçbir Müslümanı korkutma ve ona eziyet etme. İnsanların aralarını bulmaya gayret et. Biri senden özür dilediğinde özrünü, mazeretini kabul et. Hatta daha özür dilemeden onu haklı çıkaracak mazeretlerin olabileceğini düşün. Yani o daha mazeret söylemeden sen onun için mazeret bul. Hiç kimseye kötü lakap takma, kötü lakabıyla hitap etme. Bilakis en hoşuna gidecek ismiyle veya künyesiyle hitap et. Laf götürüp getirmekten, dedikodudan kaçın. Nemime, aralarını bozmak maksadıyla insanlar arasında laf taşımaktır. Gıybetten sakın. Gıybet, kardeşini hoşlanmayacağı şekilde anmandır. Hiç kimseyi ayıplama, hiç kimseyi kınama. Senin konuşmanın caiz olmadığı hiçbir söze kulak verme. Yani kendin konuşmayı caiz görmediğin bir söze kulak da verme, onu dinleme de. İnsanlara hüsnü zan besle, hayır konuş ya da sus. Gönlünü temiz tut, hasetçi ve kinci olma. Mütevazi ol, alçak gönüllü ol, hiç kimseye büyüklenme ve böbürlenme. Kendini ve amelini beğenme. Kendini övme ve kendinde olmayan bir şeyi iddia etme. Hiçbir fasık veya bidatçı veya kafire efendim diye hitap etme. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam münafığa efendim denilmesiyle arşın titreyeceğini, Allah'ın buna gazap edeceğini bildirmiştir. Doğru sözlü ol, yalan söyleme, zira yalan büyük günahlardandır. Bazılarına bir, diğerlerine diğer bir yüzle giden iki yüzlülerden olma. Allah Azze ve Celle'den başkası adına yemin etme. Doğru da olsa çok yemin etme. Hiç kimseyi küçük görme. Zira hiç kimsenin diğerine takvadan başka bir üstünlüğü yoktur. Ve insan asıl son nefesindeki durumuna göre muamele görür. Yollardaki insanlara eziyet verecek şeyleri kaldır. Cadde üzerinde ve kahvehanelerde oturma. Sinemaya gitme. Vaadini, yani söz verdiğin zaman yerine getir. Vaadini yerine getirmeyenlerden ve aldatanlardan olma. Kâhin ve falcılara gitme. Söylediklerine inanma. Bu kâhin ve falcılar sınıfına bugünkü tarikat şeyhleri de giriyor. Çünkü bunlar da gaybtan haber veren kâhinler konumundadır. Hiçbir insan veya hayvan resmi yapma. Zira kıyamet günü en çetin azaba düçar olacak insanlar resim yapanlardır. Evinde hiçbir canlı resmi bulundurma. Sonra meleklerin evine girmesinden mahrum olursun. Tavla ve buna benzer oyunlar oynama. Fasıkların ve hayasızların şiirlerini okuma ve dinleme. Darbuka, def dahil hiçbir müzik aletini ve eğlenceleri dinleme ve bu aletlerin hiçbirini satın alma. Dünyaya karşı zahit ve ahirete meyilli ol. Her günahtan sonra hemen tevbe et. Her kötülüğün ardından iyilik yap ki onu silsin. Salih amel işlemeye devam et. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği amel az da olsa sürekli olanıdır. Allah Azze ve Celle'nin sana takdir ve taksim ettiğine razı ol ve kızma. Helal ye ki duan kabul olsun. Başına bela geldiğinde sabret, refah, bolluk, genişlik anında da şükret. Evinde avcılık veya bekçilik dışında hiçbir maksatla köpek besleme. Kabirleri sık sık ziyarete gidip ölümü hatırla. Evet, bu 100 nasihatta toplu. Özet, mücmel şekilde müellif bu şekilde zikretmiş. Bunları da aktarmış olduk. Allah'a hamdolsun. Evet, evlerin ıslahıyla ilgili ders konumuz böylece tamamlanmış oluyor. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk.